bu denli büyük kurtuluş.
Beşinci bölüm. Karanlığın gücünden kurtulmak. İblis Tanrı'ya karşı isyan ettiğinde ve Tanrı'nın yıldızlarının üstünde yüceler yücesi gibi olacağını söylediğinde, Tanrı kendi bilgeliğine göre, ki insanın bunu anlaması zordur, İblisin egemen olacağı, kendi krallığını kurmasına izin verir. Buna, Tanrı'nınkine karşı bir yönetim diyebiliriz. Tanrı insanı yarattığında, kendi egemenliğine yeni bir yaratık katmış oldu. İnsan, Tanrı'nın yönetiminde yaşayan bir yaratıktı. Tanrı insana onardığı dünya üzerinde yönetme ve kendine bağımlı kılma hakkı verdi. İnsan sadece Tanrı'ya bağımlıydı. Dünya için Tanrı'nın egemenliğine, evrenin bir parçası diyebiliriz.
Ne var ki insan sadece kısa bir süre için Tanrı'ya bağlı olarak yaşadı. O da isyan etti. Gördüğümüz gibi iblis insanı Tanrı'nın buyruğuna karşı çıkması için kandırdı. Bu davranışıyla insan Tanrı'dan bağımsız olduğunu, artık sadece kendisine bağımlı olduğunu açıklamış oldu. Bu Tanrı'nın yönetimine karşı bir isyandı. İblisi dinleyerek insan kendisini onun etkisine açmış ve onun gücü ve yönetimi altına girmiş oldu. Tanrı yerine iblise bağlılığı seçti. İnsan bu şekilde dünyayı ve üzerinde egemenlik sürdüğü her şeyi iblise teslim etmiş oldu. Bundan sonra insan Tanrı'ya karşı yönetimin bir parçası oldu.
İblisin bu dünyadaki egemenlikler üzerinde hakim olduğundan kuşkumuz olamaz. İsa çölde denendiğinde iblis, İsa'ya yere kapanıp kendisine tapınması karşılığında bütün bu egemenlikleri kendisine vereceğini söylemişti. Matta 4. bölüm 8-9. İsa, iblisin dünyadaki egemenliğiyle ilgili iddialarına karşı çıkmadı. İnsan kendisini ona teslim ettiğinde iblis bunlara sahip olmuştu. Bu nedenle Yuhanna şöyle yazmıştı. Bütün dünya ise kötü olanın denetimindedir. 1. Yuhanna 5. bölüm 19. ayet. İblisin iddiaları öncelikle sahtecilikle tanımlanabilir. İsa onunla ilgili olarak şöyle demişti. O başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylemesi doğaldır. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır. Yuhanna 8. bölüm 44. ayet. İnsanın bağlılığını yalan söyleyerek kazanmıştı. Onun egemenliği için tekrar tekrar karanlık olduğu söylenir. Yuhanna 1. bölüm 5. ayet. Elçilerin İşleri 26. bölüm 18. ayet. 2. Korintliler 4. bölüm 6. ayet. Efesliler 6. bölüm 12. ayet ve benzerleri. İblisin egemenliğine bağlı olarak insanın gerçekleştirdiği işler içinde karanlığın işleri denir. Efesliler 5. bölüm 11. ayet. İblisin egemenliğine bağlı insanlar için söz dinlemezliğin çocukları ve gazap çocukları denir. Efesliler 2. bölüm 2-3. Böyledirler. Çünkü ilk insanın, Adem'in çocuklarıdırlar. Ve Adem, Aden bahçesinde Tanrı'yı dinlemeyip iblisi dinlemiştir. Bu terimler iblisin egemenliğinde ve onun gücü altında olan herkes için geçerlidir. İnsanların kötülüğü yargıladığı gibi, özel olarak kötü olan bir grup insan için kullanılan terimler değildir. İsa, büyük saygı gören Ferisiler için, siz babanız iblistensiniz demişti. Yuhanna 8. bölüm 44. ayet. Genel inanışın tersine iblis son derece güzel ve yetenekli biri olarak betimleniyor.
Onunla ilgili olarak şöyle yazılmıştır. Hezekiel 28. bölüm 12 ve 13. ayetlerde. Kusursuzlukta örnek biriydin. Bilgeliğin ve güzelliğin eksiksizdi. Sen Tanrı'nın bahçesi Aden'deydin. Çeşit çeşit taşla bezenmiştin. Kakma ve oyma işlerin hep altındandı. Bunlar yaratıldığın gün hazırlanmıştı. Korintlilere 2. mektup 11. bölüm 14. ayette ise günaha düşmüş durumdayken bile kendini ışık meleğine dönüştürebilirdi diye yazıyor. Bu nedenle ona bağlı olan kişilerin yetenekli, hoş ve insan gözünde kusursuz görünmeleri son derece normaldir.
İblisin egemenliğine bağlı insanların durumu da farklı şekillerde betimlenmiştir. müjdenin ışığı üzerine doğmasın diye bu çağın ilahı onların zihinlerini kör etmiştir. 2. Korintliler 4. bölüm 4. ayet. Havadaki hükümranlığın egemenine, yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymuşlardır. Efesliler 2. bölüm 2. ayet. Karanlık oldukları söylenir. Efesliler 5. bölüm 8. ayet. Bunlar insanların sözleri değildir. İblisin egemenliğindeki insan için Tanrı'nın sözleridir. Buradan insanın Adem bahçesindeki söz dinlememezliğinin Tanrı'dan yüzünü çevirmekten ve ondan bağımsız olmaktan çok daha fazlası olduğunu anlıyoruz. Bu iblise dönmek ve kendisi üzerinde onun egemenliğini kabul etmekti. Bütün insan ırkı buna katıldı ve bu şekilde bütün insanlar iblisin karanlık egemenliğine bağlı hale geldiler. İnsanın bu durumu nedeniyle onu iblisin egemenliğinden kurtarmak için Tanrı'nın bir şeyler yapması zorunlu hale geldi. İnsan Aden'deyken günah işlediğinde gerçekleşenler tersine çevrilmeliydi. İnsanın kurtuluşuyla ilgili kutsal kitaptaki ilk ifadenin iblisin gücünü ezecek olanla ilgili vaat olması son derece önemlidir. Bu vaat, yılan insanın günaha düşmesine neden olduktan hemen sonra Tanrı'nın yılanı lanetlemesinde görülmektedir. Şu sözlere kulak verin. Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek. Sen onun topuğuna saldıracaksın. Yaratılış 3. bölüm 15. ayet. Baş, aklın ve yetkinin olduğu yerdir. Egemen olma ve yönetme gücü buradadır. İblisin başı ezildiğinde bu güç de kırılır ve böylece karanlığın gücünden kurtulmak mümkün olur. Kadının soyu bakireden doğandır. Diğerlerinin hepsi adamın soyundan gelecektir. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İmmanuel koyacak. Yaşaya 7. bölüm 14. ayet. İsa, bakire Meryem'den doğduğunda bizi iblisin gücünden kurtaracak kurtarıcıyla ilgili vaat yerine gelmiş oldu. Karanlıkta ve ölümün gölgesinde yaşayanlara ışık saçmak ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek için gelmiştir. Luka 1. bölüm 79. ayet. Burada iblisin karanlık egemenliğinde yaşayan insanlardan söz edilmektedir.
Rabbi İsa hizmetine başladığında bir Şabat günü Havra'ya gitti. Okuması için Yaşaya peygamberin kitabını verdiklerinde şunu okudu. Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjdeyi iletmek için meshetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak için beni gönderdi. Luka 4. bölüm 18. ayet. Kadının soyundan gelen İsa Mesih, yılanın başını ezdiğinde önceden bildirdiği gibi yılan da onun topuğuna saldırdı. Yaratılış 3. bölüm 15. ayete bakabilirsiniz. Bu çarmıh üzerinde ölümü kastetmektedir. Çünkü İsa Mesih çarmıhta ölüm gücüne sahip olanı, yani iblisi, ölüm aracılığıyla etkisiz kıldı diye yazar İbranilere mektup 2. bölüm 14. ayette. Rabbi İsa ölümünden önce son kez topluluk içinde konuştuğunda, bu dünya şimdi yargılanıyor, bu dünyanın egemeni şimdi yargılanacak demişti. Yuhanna 12. bölüm 31. ayette. Yuhanna'nın 1. mektubu 3. bölüm 8. ayette ise Tanrı'nın oğlu iblisin yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı diye yazar. Daha sonra Pavlus olarak çağrılacak olan Saul Şam yolunda durdurulduğunda bir sesin şöyle söylediğini işitmişti. Ben İsa'yım. Seni hizmetimde görevlendirmek için sana göründüm. Seni ulusların gözlerini açmak ve onları karanlıktan ışığa, şeytanın hükümranlığından Tanrı'ya döndürmek için gönderiyorum. Elçilerin İşleri 26. bölüm 15 ve 18. ayetlere bakabilirsiniz bu konuda. O halde kurtuluşta Tanrı insanı karanlığın gücünden kurtarıp oğlunun egemenliğine getirir. Bu konuda Kolosellere mektup 1. bölüm 13. ayete bakabilirsiniz. Kurtulanlar da bu şekilde kutsallarla birlikte yurttaş sayılırlar diye yazar Efeslere mektup 2. bölüm 19. ayette. Ve Filipelilere mektup 3. bölüm 20. ayette ise vatanları göklerdir diye yazar. Artık dünyanın sistemine veya evrene ait ya da iblis yönetimi altında değillerdir. Artık karanlığın değil, ışığın çocuklarıdırlar. 1. Serenlikliler 5. bölüm 5. ayete bakabilirsiniz.